Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1403 Hicri Gameri 9 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 20 Mart 2024 Çarşamba. Aynı zamanda Nevruz Bayramı'nı idrak ediyoruz. Yeni baharın başlangıcı, yeni Hicri Şemsi yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisiyle Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Çalınan Çocukluk, Allah'a Yakarışlar ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi 1403 yılı başlangıcının münasebetiyle yayınladığı mesajda İran milletinin Nevruz Bayramı'nı tebrik etti. İran ve Rusya arasında ekonomik işbirliğin gelişim süreci gözden geçirildi. İran, Birleşmiş Milletler Silahsız Alma Konferansı'nın başkanı oldu. Yerevani, İran'a Kızıldeniz ve Yemen'le ilgili suçlamalar asılsızdır dedi. Amerikan gemisi Yemen ordu güçleri tarafından hedef alındı. Ve Dünya Sağlık Örgütü Rifah'taki askeri operasyonun gerçek felakete yol açtığını belirtti. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi 1403 yılı başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda İran milletinin Nevruz Bayramı'nı tebrik ederken başta şehit aileleri ve Nevruz'u anan tüm milletler olmak üzere yeni yılı halkın katılımıyla üretimi atılımı yılı olarak adlandırdı. Muhabirimizin verdiği habere göre İslam İnkılabı rehberi şehitlerin anısını ve isimlerini ve şehitlerin imamını saygıyla anarak İran milletinin tabiat ve maneviyatın iki pınarından istifade etmesini ümit ederek 1402 yılının acı ve tatlı olayları ilgili şunları belirtti. Geçtiğimiz yılın güzel olayları ve müjdeleri arasında önemli bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, altyapı üretimi, özellikle Kudüs günü ve 22 Behmen'de insanların çeşitli toplantılarda destansı varlıkları ve Mart seçimlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve hükümetin çeşitli ekonomik ve siyasi alanlarda uluslararası hareketliydi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi ayrıca 1402 yılının acı haberleri arasında halkın ekonomik ve geçim sorunları olduğunu belirterek şunları kaydetti. Şehit Süleymani'nin yıldönümünde Kerman'da yaşanan acı olay, Beluçistan'daki sel ve son aylarda güvenlik görevlilerinin başına gelen olaylar, geçtiğimiz yılın diğer acı olaylarından biri. Fakat Gazze'deki olayı en acı olay olarak değerlendirmek gerekir. Geçen yılki slogana atıfta bulunan İslam İnkılabı rehberi, enflasyonun düşürülmesi ve üretim artışı alanında yapılan çalışmaları iyi ancak yeterli olmadığını belirterek, bu kadar önemli bir konunun önümüzdeki dönemde tam olarak hayata geçirilmesinin beklenmemesi gerektiği vurguladı. Yeni yılda ülkenin asıl meselesi hala ekonomi, çünkü ülkenin asıl zaafı bu alanda ve bu alanda aktif olunması gerekiyor. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şunları vurguladı. Ekonomi uzmanlarının görüşlerini özetlemek bizi enflasyon, istihdam ve ulusal para biriminin değeri dahil olmak üzere ülkenin ekonomik sorunlarının çözümünün anahtarının üretim meselesi olduğu sonucuna götürüyor. Ve bu nedenle de son birkaç yıldır üretim konusuna güveniliyor. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şöyle konuştu. Buna göre yeni yılda biz de üretim konusunu önemsiyoruz ve üretim konusunda da bir atılım bekliyoruz. İslam İnkılabı rehberi, ekonomide ve üretim alanında insan olmadan üretimde sıçramanın mümkün olamayacağını vurgulayarak, üretim sektöründe insanın varlığının önündeki engellerin kaldırılması, üretimin büyük kapasitelerinin olması gerektiğine dikkat çekti. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şunları kaydetti. Bu meseleyi göz önünde bulundurarak 1403'ün halkın katılımıyla üretim atılımı sloganı belirlendi ve umarız ülke planlamacılarının doğru planlaması, uzmanların işbirliği ve pratik katılımıyla gerçekleşiyor. Ekonomik aktivistlerin bu sloganın hayata geçmesine zemini en iyi şekilde sağlanacaktır. Ayrıca Hazreti Bakiyetullah Aleyhisselam'a halis selamlar sunarak büyük ve aziz İran milletinin başarısı için Yüce Allah'a dua etti. Ülkemizin Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i yeni yılı ve onun mübarek Ramazan ayı ile birleşmesini kutlayarak 1403 yılının üretimin arttığı yıl olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yaptığı konuşmada şunları kaydetti. İran'da Nevruz, Sıla-i Rahim gibi İslami geleneklerle anılır. Bu bahar, Kur'an baharı ve oruçla dolu bir mevsimdir. Dolayısıyla İran milleti sevgisinin tecelli şekli daha güzel bir hal almıştır. Cumhurbaşkanı ayrıca şunları kaydetti. 1402 yılı hem tatlı hem de acı olaylarla, önemli iniş çıkışlarla dolu bir yıldı. Ancak yıl içinde yaşanan olayların sonucu İran'ın tüm sektörlerde büyümesi oldu. 1402 yılına İslam İnkılabı rehberi üretimin artırılması ve enflasyonun düşürmesi adını verdi. Ve hükümetin bunu gerçekleştirme çabaları yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca şunları kaydetti. Ülke üst üste 3 yıl boyunca %4'ün üzerinde bir büyüme yaşarken Hicri Şems'i 90'lı yıllarda ortalama ekonomik büyüme %1'in altındaydı. Bazıları 3 haneli enflasyonun yolda olduğunu iddia etti ancak istatistikler enflasyonun nokta nokta %55'ten %35'e çıktığını ve toplam enflasyonun %40 civarında olacağını gösteriyor. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali'nin Rusya Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Anton Kabikov ile yaptığı görüşmede gündemdeki projeler dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği süreci gözden geçirildi. Bu toplantıda taraflar gündemdeki projeler Kuzey-Güney koridoruna katılım ve iki ülke ilişkilerinin gündemindeki diğer konular dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirmesi konusunu ele aldı. Toplantıda İran'ın Rusya Büyükelçisi Vladimir Putin'i yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin iki ülkenin yetkililerinin ve özel sektör aktivistlerinin İran Expo ve Rusya'daki St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Konferansı ve sergisi de dahil olmak üzere yaklaşan etkinliklere katılımı yoluyla giderek artan şekilde geliştirmesi çağrısında bulundu. Kabiakov, Rusya tarafının İran'ın ticari etkinliklerine katılmayı hazır olduğunu duyurulmasına değinerek, St. Petersburg Ekonomi Konferansı, Uzak Doğu Ekonomi Konferansı ve BRICS üyesi devlet başkanlarının Tataristan Cumhuriyeti'nin merkezi Kazan'da buluşması karşılıklı işbirliğinin geliştirmesi için iyi bir fırsat olarak değerlendirildi. Taraflar ayrıca iki ülke arasında çeşitli alanlarda istişarelerin ve çok yönlü işbirliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini de vurguladılar. İran ve Rusya ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkileri başta olmak üzere ikili alanlarda ayrıca Amerika'nın tek taraflılığına karşı çıkma gibi bölgesel ve uluslararası konularda stratejik çıkarları paylaşıyor ve bu son yıllardaki taraf arasında yakın işbirliğinin temel faktörlerinden biri olmuştur. Silahsızlanma konferansına İran'ın Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisindeki daimi temsilcisi başkanlık etti. Silahsızlanma konferansına İran'ın Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Cenevre ofisindeki daimi temsilcisi Ali Bahreyni başkanlık etti ve konferansın ilk toplantısında İran'ın Cenevre'deki Büyükelçisi İran'ın başkanlığı dönemindeki plan ve programlarını anlatarak şunları kaydetti. Diğer barış yanlısı ülkelerle birlikte savaşa ve şiddete karşı olan İran, başta nükleer silahlar olmak üzere kitle imha silahlarının ortadan kaldırması yoluyla uluslararası barış ve güvenliğin geliştirmesini sürdürecektir. 1978 yılında kurulan Silahsızlanma Konferansı, silahsızlanma alanında uluslararası anlaşmaların müzakere edilmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu tek uluslararası çok taraflı müzakere organıdır. Silahsızlanma Konferansı, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi ve Kapsamlı Nükleer Test Yasaklama Antlaşması dahil olmak üzere birçok uluslararası silahsızlanma anlaşmasını müzakere etmiş, formüle etmiş ve sonuçlandırmıştır. İran Silahsızlanma Konferansı'na başkanlık ederken nükleer silah sahiplerinin tamamen imhasına ilişkin yükümlülüklerinin uygulanması, geri dönüş olmayan ve doğrulanabilir nükleer silahlar, nükleer silahlanma yarışının sonu, Batı Asya bölgesinin kitle imha silahlarından arınması, nükleer olmayan devletlere güvenlik garantilerinin sağlanması, uzayda silahlanma yarışının yasaklanmasını takip edecek. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Amerika ve İngiltere'nin Kızıldeniz ve Yemen'deki durumla ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik temelsiz suçlamaları reddetti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran'ın Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erevani, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı bir mektupta, Güvenlik Konseyi'nin Yemen ile ilgili son toplantısında gündeme getirilen konulara tepki olarak şunları yazdı. Bu toplantıda Amerika ve İngiltere temsilcileri bir kez daha Güvenlik Konseyi kürsüsünü kullanarak Kızıldeniz ve Yemen'deki durumla ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti aleyhine asılsız iddialarda bulundu. Erivani ayrıca şunları söyledi. Tahran bu temelsiz suçlamaları kesin bir şekilde reddederken bunları Washington ve Londra'nın dar görüşlü siyasi gündemlerini ilerletmek ve Yemen'e yönelik yasa dışı eylemlerini ve askeri saldırılarını haklı çıkarmak ve meşrulaştırmak için kullandıkları bir bahane olarak görüyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti, yukarıdaki toplantıda Fransız temsilci tarafından okunan açıklamada Tahran'a yönelik haksız atıfları ve asılsız iddiaları reddediyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ayrıca şunları kaydetti. Tahran, konseyin daimi üyesi olarak Paris'ten daha sorumlu davranmasını ve diğer bağımsız ülkeleri sebepsiz yere etiketlemekten ve onlara karşı siyasi suçlamalarda bulunmaktan kaçınmasını istiyor. Erivani ayrıca şunları belirtti. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika liderliğindeki sözde koalisyonun Yemen'e yönelik sürekli askeri saldırısını ve yasa dışı güç kullanımını bir kez daha kınıyor. Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve ilgili güvenlik konseyi kararlarını açıkça ihlal eden saldırılar, bölgenin barış ve istikrarına ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü, bu ülkenin ordusu Kızıldeniz'de bir Amerikan gemisini hedef aldığını duyurdu. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri şunları kaydetti. Bu ülkenin ordusu Kızıldeniz'de Mado isimli Amerikan gemisini çok sayıda füzeyle hedef aldı. Yahya Seri ayrıca şunları kaydetti. Yemen Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki Filistin topraklarının güneyindeki Eilat'ın Umul Raşraş limanındaki mevzilerini çok sayıda seyir füzesiyle hedef aldı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırganlığı durdurulana ve bu şeritteki abluka kaldırılıncaya kadar Yemen güçlerinin askeri operasyonları devam edecek. Yahya Seri sözlerinin sonunda Yemen silahlı kuvvetleri mazlum Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor ifadesini kullandı. Amerikan gemilerinin ve soykırımcı Siyonist rejimin hedef alınması Yemen Ulusal Hükümeti'nin müzakere ekibinin sözcüsü Muhammed Abdüsselam'ın Kızıldeniz, Arap Denizi ve Babul Mendebe uluslararası denizciliğin güvenli olduğunu vurgularken Avrupa ülkelerinden Amerikan propagandasını takip etmek yerine Gazze şeridine yönelik tecavüzün durdurulması için Siyonist işgal rejimine baskı yapmalarını istedi. İsrail'e Refah'a herhangi bir askeri operasyona karşı uyaran Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, şu ana kadar Gazze'ye ulaşan yardımların bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmadığını söyledi. Soykırımcı Siyonist rejim vahşetini tıp merkezlerine ve sağlık altyapısına saldırarak göstermiştir. Bu rejim son cinayetinde pazartesi sabah erken saatlerde Gazze şeridindeki Şifa Hastanesi'ne saldırdı ve bir grup Filistinli'nin şehit olmasının yanı sıra bu hastanenin içindeki yüzlerce yerinden edilmiş insanı, hastayı, gazeteciyi ve sağlık personelini kuşattı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, pazartesi akşamı Siyonist rejimin Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırısını hiçbir haklı gerekçesi olmadığını vurguladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze şeridinde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye ilişkin umudunu dile getirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, salı günü öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da Gazze şeridinde ateşkesin gerçekleştirilmesine yönelik müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında şunları söyledi. Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla Doha'da yürütülen müzakereler insani yardım ve geçici bir ateşkes anlaşmasına varılmasına odaklanıyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca soykırımcı İsrail rejiminin salı sabahı Gazze şeridinin güneyindeki Refah bölgesine yönelik saldırısına dikkat çekerek şunları kaydetti. Bu alana yapılacak herhangi bir saldırı diyalog sürecini olumsuz etkileyecektir. İsrail işgal rejiminin Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinli şehit oldu, onlarca insan da yaralandı. Katar'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ndeki daimi temsilcisi Siyonist rejimin Gazze'nin kamu tesis ve binalarına yönelik saldırısını kınadı. Nasr El Hanzab, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Yürütme Konseyi'nin 219. toplantısını yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Katar hükümeti Gazze şeridinde eğitim kurumlarının ve kültürel mekanların hedef alınmasını ve gazetecilere ve ailelerine yönelik suikastleri şiddetle kınıyor. Lübnan Dünya Feder Masa Tenisi turnuvasına İran temsilciliğinin iki zaferi eşlik etti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Dünya Feder Masa Tenisi turnuvası eleme tablosunda 3 İranlı temsilcinin katılımıyla takip ediliyor. Ve son haberimiz, Güney Afrika Grand Prix atletizm yarışmasında İranlı atlet 100 ve 200 metreyi kazanmayı başarırken 200 metrede de ulusal rekoru geliştirdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün İran'ın Hicri Şamsı takvimine göre Nevruz Bayramı ve yeni yılın ilk gününü idrak ediyoruz. İlkbahar doğanın yeniden doğduğu gün olarak biliniyor. İran milleti her yıl yeni yıla ve ilkbahar mevsimine başlarken tarihi Nevruz Bayramı'nı da kutluyor. Bugün İranlılar ülkede Nevruz Bayramı'nı kutlamak amacıyla birbirlerine kartpostallar göndererek birbirlerinin evlerine giderek bu bayramı kutluyorlar. Yeni yılın hepinize mutluluk dolu ve bereketli bir yıl olmasını niyaz ederek yeni yılın ilk tarih sayfasını gözden geçiriyoruz. Bugün Hicri Şamsı 1 Ferver'den 1403 ve miladi takvimle 20 Mart 2024 Çarşamba. ...15 yıl önce bugün Hicri Şamsı 1 Ferver'den 1388'de İran İslam Devrimi'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin eşi Hatice Sagafi Nuri vefat etti. İran'ın Kudüs'ü olarak da bilinen Hatice Sagafi, Hicri Şamsı İsven 1292'de Tahran'da doğdu ve 6 aylık olduktan beri büyük annesinin yanında yaşadı. Babasıyla birlikte El-Cami'ul Mukaddemat okudu ve ilkokulu ve lisenin yarısını okudu. Ayrıca Fransızca öğrendi. İmam Hümeyni ile evlendiğinde 8. sınıftaydı ve 16 yaşındayken Tahran'da 2 ay birlikte yaşadıktan sonra Kum'a gittiler. Ev işleri ve çocuk bakımının yanı sıra İmam Hümeyni'den önce vefat edinceye kadar ilahiyat çalışmalarına devam etti ve İmam Hümeyni'nin mücadelelerinde kararlılıkta yanındaydı. İmam Hümeyni'nin Türkiye'den Necef'e intikal edilmesiyle birlikte Irak'a geçen Sagafi İmam Hümeyni'nin yanında yer aldı ve aynı yıllarda oğlu Seyyid Mustafa'nın şehadetinden dolayı zor günler geçirdi. İmam Hümeyni'ye eşlik etmek üzere Fransa'ya gitti ve İslam devriminin Kum ve Tahran'daki zaferinden sonra ölümüne kadar İmam Hümeyni'nin yanında bulundu. Hatice Sagafi 1 Ferver'den 1388'de 96 yaşında Tahran'da vefat etti ve İmam Hümeyni'nin türbesinin yanında toprağa verildi. ...592 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Ramazan 853'te Nücum biliminde önde gelen bilim adamı Oluk Beyk vefat etti. Hicri Kameri 796'da İran'ın batısındaki Zencan kentinde Sultaniye'de dünyaya gelen Oluk Beyk, Timurlular silsilesinin kurucusu Timur'un sarayında yetişti. 16 yaşındayken o dönemin İran'ın denetimindeki Maviron Nehir Kaymakamlığına seçildi. Oluk Beyk'in diğer önemli girişimlerinden biri de Hicri Kameri 828'de Samarkand kentinde 3 katlı bir rasathaneyi inşa etmekti. Bu rasathane matematikçi ve müneccim Gıyaseddin Cemşit Kaşani'nin büyük yardımlarıyla inşa edildi.
İstatistiklere göre her yıl bazıları henüz 12 yaşında bile olmayan yaklaşık 500 ila 700 Filistinli çocuk, ırkçı İsrail'in askeri mahkemelerinde gözaltına alınarak yargılanıyor. Çalınan Çocukluk adlı kitap, Siyonist rejimin Filistinli çocukları hapsetme politikalarını konu alan Catherine Cook tarafından kaleme alındı. Bu kitabın orijinal adı, Kaçırılan gençlerdir. Çalınan Çocukluk Kitabı, Mahkemeler, Cezaevleri ve Filistinli Tutuklu Çocukların Avukatları konusu ve Filistinli çocukların bu ortamlarda maruz kaldığı işkence ve eziyetleri ele alan, kurgu olmayan bir kitaptır. Çalınan Gençlik, aslında üç Avrupalı Arap ve Yahudi yazarın Filistinli çocukların İsrail rejimi tarafından hapsedilmesini inceleyen ilk kitap olup, insan hakları ihlalleri alanında adil ve tarafsız çalışmalardan biri olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın yazarları, Filistinlilerin haklarını savunma alanında çalışan üniversite profesörleri ve aktivistlerdir. Yazarlar, Siyonist rejimin suçlarına ve insan hakları ihlallerine yakından tanık olmuşlardır. Bu kitabı diğer benzer çalışmalardan farklı kılan durum da budur. Bu kitapta yazarlar, İsrail'in düzenlediği sistemde Filistinli çocukların karşılaştığı zorlu şartları açıklıyor. Bu kitabın her bölümünde yazar, ırkçı rejim İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik korkunç adaletsizlikleri anlatıyor. Her halükarda çok üzücü ve düşündürücü olan Avrupalı güçlerin, Amerika'nın ve uluslararası insan hakları örgütlerinin bu rejimin suçları karşısında sessiz kalmalarıdır. Bu sessizlik, söz konusu örgütlerin, büyük güçlerin amaç ve talepleri doğrultusunda ve onların çıkarlarını ilerletme aracı olmaktan başka bir şey olmadığını göstermektedir. Kaçırılan Çocuk podcastinde bu kitabın içeriğinden yola çıkarak, Filistinli çocukların çektiği acıları ve zulümleri kısaca ele almaya çalışacağız. Masum çocukları katleden cani rejimin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımla bugün yaşanan acılar, dünyanın her zamankinden daha fazla farkına varmasını sağladı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Kaçırılan Çocukluk isimli podcastimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nün Filistin Şubesi'nin tahminlerine göre her yıl yaklaşık 500 ila 700 Filistinli çocuğun gözaltına alındığını ve İsrail askeri mahkemelerinde yargılandığını biliyor muydunuz? 1999 ila 2000 yılları arasında yapılan bir araştırma, tutuklanan Filistinli çocukların %95'inin tek bir suçlama, taş atmakla karşı karşı olduğunu ortaya koydu. Ağır ve gelişmiş silahlara sahip Siyonist askerlere taş atan Filistinli çocukların uzun süreli hapis cezalarına çarpıtılması ve ağır para cezaları ödemesi inanılacak gibi değil. Çünkü cezanın suça uygun hale getirilmesi zorunluluğu, iç ve dış tüm şeriat ve kanunlarda kabul edilen ilkelerden biridir. Irkçı rejim mahkemelerinin ve onları yöneten hakimlerin acımasız ve perişan durumu çok gülünçtür. Bir yandan çocukları Siyonist rejimin hapishanelerinde tutma koşulları son derece insanlık dışıdır ve Filistinli çocukların ruhları ve bedenleri bu hapishanelerde o kadar zulme uğramaktadır ki yıkıcı etkileri serbest bırakılıncaya kadar onları rahatsız edecektir. Siyonist rejimin özellikle Filistin halkıyla ilgili söylemlerine saygı gösterilmiyor. Filistin meselesi ve özellikle son dönemde Gazze'de yaşananlar ve Aksa tufanı sonrasında Filistin topraklarında her gün yaşanan suçlar ve cinayetler karşısında uluslararası toplumun utanç verici sessizliği aşikardır. Demokrasi ve serbest bilgi akışı iddiasında olan birçok ülke, vatandaşlarını işgal altındaki Filistin'de olup bitenlerden habersiz tutmak için ellerinden geleni yapıyor. Bu arada işgal altındaki Filistin'le ilgili birçok kitap yazılmış ve tercüme edilmiş olsa da Filistinli çocuklar konusuna yeteri kadar ilgi gösterilmemiştir. Çalınan çocukluk kitabı, saldırgan rejimin savunmasız Filistinli çocukları sebepsiz yere hedef almadığını gösteriyor. Daha ziyade amacı bu toprakların evlatlarının yüreklerindeki en küçük protesto ve direniş ateşini ve gelecekte direniş gruplarına katılmasınlar diye onları bastırıp söndürerek, aslında itaatkar ve kendi istekleri doğrultusunda hareket eden insanlar haline getirmeyi hedefliyorlar. 1992 yılında kurulan Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nün Filistin Şubesi'nin de desteğiyle yazılan Çalınan Gençlik kitabı, Şimdi Özgürlük adlı uluslararası kampanyanın devamı niteliğindedir. Eylül 2001'de bu örgüt, Filistinli siyasi tutukluların tüm çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Aslında bu kitap, Filistinli siyasi tutuklu çocuklar meselesi ve onların serbest bırakılması yönündeki baskılar konusunda uluslararası farkındalığı ve anlayışı teşvik etmeyi amaçlıyor. Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nün Filistin Şubesi, Filistinli Tek Çocuk Hakları Örgütü'dür. Özellikle tutuklu Filistinli çocuklara adli yardım ve koruma alanında çalışan tek insan hakları örgütüdür. Bu kitaptaki bilgiler aslında Dünya Çocukları Savunma Örgütü'nün Filistin Şubesi'nin belgelerinden elde edilmiştir. Bu kitapta yer alan bilgilerin çoğu, askeri mahkemeler bünyesinde çalışan ve Filistinli tutuklulara destek veren avukatların deneyimleriyle ilgilidir. Bu bilgi, Filistinli ve İsrailli avukatlarla yapılan görüşmelerden elde edildi. Bu avukatlar çok zor koşullarda çalışmakla birlikte bu kitap, onların yoğun çabalarının bir kanıtıdır. Yaşındaki İsmail Sabahattin isimli çocuk boğazı düğümlenerek konuşmaya başlıyor. Odaya 3 kişi girdi. Gözlerimi bağladılar. Başıma bir bez parçası geçirdiler. Bana yumruk ve tekme atmaya başladılar. Beni plastik boru ya da benzeri bir şeyle dövdüler. Gözlerim kapalı olduğu için hiçbir şey göremiyordum. Yalnızca vücuduma vurulan darbeleri hissediyordum. Daha sonra benden bir sandalyenin üzerinde durmamı ve duvara tutturulmuş demir bir çubuğu ellerimle tutmamı istediler. Ellerim kelepçeli demir çubuktan sarkıyordu. Tutamıyordum. Vücudumun ağırlığı bileğime baskı yapıyordu. Bir yandan ağırlığımın kelepçelere uyguladığı baskı, diğer yandan havada serbest kalmak elimi aşağı doğru eğiyordu. Birden sandalyeyi ayağımın altından çekerek beni öylece bırakıp gittiler. İsmail sonunda dayanamayarak ağlamaya başlıyor. 16 yaşındaki Rami'yi gözyaşlarıyla anlatıyor. Siyonistlerin ellerinde bulunan bir başka çocuk. İsmail şöyle anlatıyor. İsrail askerleri Rami'yi doğrudan sorguya aldılar. Sorgulama sırasında Rami'yi yumruk ve tekmelerle acımasızca dövüyorlardı. Uyumasına izin vermiyorlardı. Uzun süre sabit bir pozisyonda sandalyeye bağladılar. Üzerine aralıklarla sıcak ve soğuk su döküyorlardı. Bir defasında sorgu sırasında askerler ondan tek ayak üzerinde durmasını ve suçlarını itiraf etmesini istediler. Rami itiraf edecek bir şeyi olmadığını söyledi. Onu sorguya çeken Siyonist dengesini sağlamaya çalıştığı bacağına tekme atmaya başladı. Daha sonra Rami'den gözleri kapalı olarak bir odadan başka odaya gitmesi istediler. Bu süreç Rami sandalyeye çarparak yere düşünceye kadar sürdü. Evet, bu İsrail'in varoluşsal gerçeğidir. 17 yaşındaki İsmail Sabatin ve 16 yaşındaki Rami Zaul'un sorgulanması, işgal altındaki Filistin'de yaşayan binlerce çocuğun başından geçen sadece iki örnekti. İsmail, 7 ırkçı İsrail rejiminin askeri hapishanesinde kaldı. Sonunda rejim güçlerinin ağır işkenceleri altında taş attığını itiraf etti. Yıllarca bu gözaltı merkezlerinde tutulan birçok çocuk bulunmaktaydı. Filistin'deki ikinci intifadanın veya Aksa intifadasının başlangıcı olan Eylül 2000'den Haziran 2003'e kadar İsrail güçleri 2000'den fazla çocuğu tutukladı. Bu istatistik Çalınan Çocukluk kitabının yazıldığı döneme aittir. Filistinli çocukların saldırgan İsrail güçleri tarafından tutuklanması ve gözaltına alınması yeni bir olgu değildi ve olmayacaktı. Tahminlere göre 1987 yılındaki intifadanın başlangıcında İsrail güçleri 9 ila 17 yaş arasındaki Filistinli çocukların %10'undan fazlasını tutukladı ve onları gözaltı merkezlerinde ağır şartlarda tuttu. Sonraki yıllarda çocuk tutuklamalarında ciddi bir artış yaşandı. Bu süreç Filistinli çocukların haklarına yönelik ihlallerin artması da eşlik etti. Çünkü Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen uluslararası kabul görmüş tanımlara göre çocuk 18 yaşın altındaki tüm insanları kapsamaktadır. Savunmasız ve ebeveynlerine bağımlıdırlar ve yetişkinler için Birleşmiş Milletler bu yaş grubu için özel haklar ayırmıştır. İlginç bir şekilde İsrail, Kasım 1991'de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayıp onayladı. Ancak çocuk tanımı yalnızca 18 yaşın altındaki İsrail vatandaşlarını kapsamakta ve Filistinli çocuklara herhangi bir hak tanımamaktadır. Bu nedenle 2002 yılında Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü Filistin Teşkilatı'nın ele aldığı vakaların yaklaşık 1/5'ini 13 ila 14 yaş arası çocuklar, geri kalanını ise 15 ila 17 yaş arası çocuklar oluşturuyordu. Hatta bazı durumlarda 9 yaşındaki çocukları dahi tutuklanmıştı. 2002 yılında Filistinli bir çocuğun Cani İsrail rejimi hapishanesinde hayatını kaybetmesi, nihayet bu rejimin acımasız işkenceleri ve cinayetlerini açığa çıkardı. Murat Ava ise savaş kurşununun neden olduğu yaralanmalar sonucu yaşamını yitirdi. Murat, 31 Mart 2002'den bu yana Cani rejim güçleri tarafından gözaltına tutuluyordu. Hatta İsrail güçleri Murad'ın evine baskın düzenleyerek onu babası ve kardeşleriyle birlikte tutukladı. Ağır hasta olan ve beyinde su birikmesi hastalığını tedavi etmek için birçok ameliyat geçiren Murad'ın ölümünden bir gün sonra çıplak bedeni babasının evinin önüne bırakıldı. Irkçı rejimin uyguladığı sıkı yönetim nedeniyle hastane personeli onu mezarlığa götüremedi. Murad'ın naaşı diğer Filistinli şehitlerle birlikte Ramallah hapishanesinin otoparkına defnedildi. Murad'ın cenaze merasimi sırasında babası ve erkek kardeşleri de yakındaki bir İsrail askeri kampında gözaltına alındı. Çocukların tutuklanmasının birçoğu sokak kontrol noktalarında ya da ağır silahlı İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gece baskınlarında gerçekleşti. Irkçı rejim askerleri tutuklanan çocukları İsrail yerleşimindeki veya askeri üslerdeki gözaltı merkezlerine naklediyor. Çoğu zaman ne çocuklar ne de aileleri nerede tutulduklarını bilmiyor. Ayrıca avukat ve aile ziyareti gibi en bariz yasal haklardan dahi mahrum bırakılıyorlar. Çocuklar gözaltı merkezlerinde çok ağır şartlar ve kötü muamelelerle sorguya çekiliyor. İşkence yöntemleri genellikle uykusuz bırakma, tehdit edici yayınların kullanılması, ağır coplarla dayak, uzun süre boyunca son derece zor ve işkence gerektiren pozisyonlarda tutulmaktan ibaretti. Bu işkencelere Arapça'da pozisyon kötüye kullanma veya şabh adı verilir. İsrail yetkililer sorgunun ardından çocukları İsrail yerleşimlerinde bulunan askeri mahkemeye naklediyorlar. Filistinli çocukların bu mahkemelerde sorgulanması ve yargılanması uluslararası ilkelere aykırıdır ve tamamen yasa dışıdır. Yani İsrail mahkemeleri bir yargıç olmadan çocukları sorgulamak ve gözaltına almak için özel olarak eğitilmiş rehabilitasyon memurları ve polisler olmadan kararlar veriyor. Bu mahkemelerde mahkemeye İsrail askerleri, yani bu görev için herhangi bir adli eğitim almamış kişiler başkanlık ediyor. İsrail rejiminin çocukların tutuklanmasına ilişkin birbirinden tamamen farklı iki kanunun olduğunu bilmekte fayda var. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hapsedilen Filistinli çocuklar için yasa, diğeri ise İsrail hapishanelerindeki çocuklar için başka bir yasadan ibaretti. İsrailli çocuklara uluslararası anlaşmalar çerçevesinde muamele ediliyor. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi bu rejim Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamasına rağmen bu hakları yalnızca İsrailli çocuklar için uyguluyor. Ancak Filistinli çocukların bu haklarına saygı duymuyor ve dikkate almıyor. Kararın ardından Filistinli çocuklar iki tip cezaevine gönderiliyor. 16 yaşın altındaki erkek çocuklar ve tüm kızlar, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı ve İsrail Cezaevleri İdaresi tarafından yönetilen cezaevlerine, 16 ve 17 yaşlarındaki erkek çocuklar ise rejimin Savunma Bakanlığı'na ait cezaevlerine naklediliyor. Bu fark uluslararası hukuka aykırı olarak 16 ve 17 yaşlarını 18 yaş yerine yetişkin olarak kabul eden işgalci İsrail rejiminin 132 sayılı askeri kararnamesine dayanılarak uygulanıyor. Elbette bu askeri kararname diğer kararnameler gibi İsrailli yerleşimciler için değil, yalnızca Filistinli çocuklar için geçerlidir. Dolayısıyla çocukların tutuklandıkları andaki yaşı gönderilecekleri cezaevini belirliyor. 2000 yılında İsrail Cezaevleri İdaresi, Filistinli ve İsrailli çocukların yan yana hapsedilmesine izin veren bir yasayı yürürlüğe koydu. Bu eylem, aralarında yaşanan çatışmalarda diğer İsrailli mahkumlar tarafından Filistinli çocuklar için tehlike olarak değerlendirildi. Bu çatışmalara gardiyanlar müdahale etmiyor. Bu yıldan bu yana gözaltındaki Filistinli çocuklar daha korkunç şiddet ve baskılara maruz kaldı. İsrailli mahkumlar tarafından tecavüze teşebbüs, fiziksel şiddet ve kişisel eşyalarının çalınması gibi şiddet ve işkence vakalarında artış yaşandı. Tüm bunların yanı sıra Filistinli çocuklar avukatlarını ve aile üyelerini ziyaret etme hakkından da mahrum bırakılıyor. Bu olay Filistinli çocukların üzerindeki şiddet ve işkenceyi daha da arttırıyor. Filistinli bir çocuğun hapsedilmesi durumunda tüm ailesi ve yakınlarının da hayatı etkileniyordu. Ailenin temeli çöküyor. Ailelerin üzerinde ruhsal sorunların yanı sıra fiziksel ve maddi birçok baskı bulunmaktadır. Bu ailelerin çoğunun hayatı sürekli çalkantılı, mahkemeler etrafında dönüyor ve tutuklu çocuklarını ziyaret etmeye çalışıyor. Aileler ruhsat almak için çok zaman harcıyor ve eğer başarılı olurlarsa çocuklarıyla yapacakları 30 dakikalık bir toplantıyla ilgili evrak işlerine daha fazla vakit ayırmak mecburiyetinde kalıyorlar. Evet, hapishane Filistin halkının yaşamının büyük kısmını oluşturuyor. 1967'den günümüze dek binlerce Filistinli, İsrail rejiminin hapishane ve gözaltı merkezlerinin kötü ortamına şahit olmuştur. Öyle ki Filistinli esirlerin oranı bu toprakların nüfusundan daha fazladır. Bu, her aileden en az bir Filistinli erkek veya erkek çocuğunun İsrail hapishanesine gönderilmesi demektir. birçok insanın Filistin hakkındaki imajı silahlı bir İsrail askeridir. İsrail savaş makinesinin silahsız Filistin halkına karşı eylem halinde olduğunu gösteren görüntüler. Cani İsrail rejiminin Filistinlileri hapsetme politikasını ele alan Çalınan Çocuklar kitabı bir başka önemli konuyu daha ortaya koyuyor ki o da işgalin aynı zamanda bir kontrol sistemi olduğu, Filistin yaşamının her alanına nüfuz etmiş bir sistem olduğudur. Bu sistem, Siyonist rejimin hukuki, ekonomik, siyasi, kültürel, psikolojik yapılarıyla desteklenmekte ve işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 milyondan fazla Filistinli'ye hakim olmak için tasarlanmıştır. Bu planın uygulanmasında Siyonist rejim ordusunun rolü hayati önem taşısa da bu sistem elinde silah olan ve işgal imajı olarak sunulan Tel Avivli bir gençten çok daha derin ve karmaşıktır. Saldırgan rejim, işgali rolü, askeri gücünü ötesine geçiren bir kontrol sistemi olarak görüyor. Hapishane bu kontrol sisteminin önemli bir parçasıdır. Filistinlilerin umudunu ve mücadele duygusunu yok etmek için uygulanan bilinçli bir politikadır. Bu yönde ayrımcı yargı sistemi gibi pek çok yapı, psikolojik stratejiler terör yaratmaya yönelik destekleniyor. Irkçı İsrail'in hukuk rejimi, askeri emirleri, mahkemeleri ve hapishaneleri işgali meşrulaştırmak için kullanılan karmaşık bir bürokratik labirenttir. Cani rejim sadece cezalandırmak için değil, aynı zamanda terör yaratmak için tasarlanmıştır. Filistinlilere devasa kontrol yapılarına rağmen direnişin boşuna olduğunu göstermek ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri pasif hale getirmek istiyor. Ve aynı zamanda Filistinlilere İsrail polisinin ve ordusunun tüm hedeflere erişebildiğini, toplumun en zayıf ve savunmasız kesimi olan çocukları dahi kolaylıkla tutuklayabildiği mesajını vermeye çalışıyor. Siyonistler işkenceyi, bireyin ve toplumun kimliğini, özgüvenini yok etme aracı olarak görüyor. İşkence ulusal kimliğin dokusunu hedef alıyor. Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinli tutsaklar, bu sürecin kurbanlarından başka bir şey değildir. Burada üzücü olan şeyin ise genellikle çocukların başına gelen tüm acı ve çileli hayatın sadece Filistinli olmalarından kaynaklanmasıdır. Evet değerli dinleyiciler, Çalınan Çocukluk isimli podcastimizi dinlediniz. Podcastimizin devamını dinlemeyi sizleri davet ediyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek isteriz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. Ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Talak suresinin 3. ayetinde şöyle buyruluyor: ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Yeni Müslüman olan, 20 yılın ardından yeni doğan bir gencim. Müslüman olunca hayat buldum. Hayatta birçok şey gördüm, fakat Müslüman olmanın anlatamayacağım başka bir zevki var. Fakat yeni ve iyi duygularımı sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir insanın ölmeden yeniden dirilmesi mümkün mü? Evet. Tabii eğer ölmeden önce hayattaysa. Ben diğer ölüler arasında bir başka ölüydüm. Hayatta olduğumuz ve yaşadığımızı düşünmek ise boş bir hayal. Kalp atışlarını duymayan biri yaşamıyor. Nefes alırken onun ruhuna ve cismine işlemediğini hissetmeyen yaşamıyor. Ben tekrar hayat buldum. Bu dünyada ve bugünlerde. İslam benim için bir uçuş gibidir ve ben göklerde uçan bir kuş. Bundan önce pişmemiş bir kerpiç gibiydim, duygusuz. Sadece yağmur yağarken hoş kokan bir kerpiç. Allah'a, bu hoş koku benden mi, pişmemiş bir kerpiçten mi diye sorardım. Bu ise kendimi tanımama sebep oldu. Günlük yorgunluğumu gidermesi gereken bir yolculukta hayatımın tüm yorgunluğu yok oldu. Bilemediğim fakat bir o kadar güzel olan bir köyde yürürken bir gençten güzel sesler duydum. Hoş bir sesle Allah'ı çağırıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Birçok kadın ve erkek evlerden çıkıp aceleyle büyük bir mekana gittiler. Merak ederek peşlerinden gittim. Ortasında mavi renkte bir havuz olan büyük bahçeli bir ev. Birkaç erkek havuz başında ellerini belirli şekilde yıkıyordu. Bir köşede seyredurdum. Onlar namaza durdu. Hayatımda birçok fotoğraf ve filmde Müslümanlardan gördüğüm namaz, o ev ve camiydi. Ve sokakta yankılanan ses ise öğlen ezanıydı. Duha suresinin 7. ayetinde şöyle buyrulur: seni yolunu kaybetmiş olarak bulup yola iletmedi mi? Namaz bitti. Köy ahalisi giderek camiyi terk etti. Siyah gömlekli, zayıf, saçları seyrelmiş, İri fakat sevgi dolu gözleri ve yüzünden gerçek bir tebessümü olan bir genç karşımda durdu ve selam dedi. Bu yolculukta ilk kez bana selam verilmiyordu, fakat cömert ve temiz duygularla olan bu selam diğerlerinden farklıydı. Biraz Farsça biliyordum. Adı Tahir'di, müezzindi ve beni kendi sesi ve Allahu Ekber nidası ile bir köşede oturtmuştu. Bu köşede oturmam beni dünyada köşede oturmaktan kurtardı. Bahçedeki yaşlı çınara baktı ve aynı tebessümle devam etti. Kargalara bak, gürültüleri başladı. Başımı kaldırdım. Kargalar bir bir ağaçtan havalandılar. Tahir, namazları bitti, dedi. Hayretle yüzüne baktım. Kargalar öğlen ezanında sessiz kalıyorlar, dedi. Kalbim ilk kez bu cümle ile çarptı ve ilk kez sesini duydum. Ben alt üst olmuştum ve Tahir hala tebessümüyle bana bakıyordu. ''Neden işinizi bırakıp buraya geliyorsunuz?'' dedim. Kubbeye baktı ve şöyle dedi. ''Benim burada olmamın tek sebebi sensin. Zira senin yalnızlığının dostu ve arkadaşıyım.'' Boğazı kurumuş, sesi kısılmıştı. Fakat duyduğum en yumuşak sesti. Şöyle dedi. ''Bazen insanın gafil olduğu dostu ile halvete çekilmesi için yalnız kalması iyidir. Ya rafika men la rafika le, ya enise men la enise le, ya şefika men la şefika le. Ne dediğini anlamıyordum. Fakat nabzımın çarptığını ve nefeslerimin sayılmaya başladığını hissettim. Biraz su iç, susamışa benziyorsun, dedim. Orucum, dedi. Ramazan ayıdır, dedi. Tahir o gece beni akşam yemeğine davet etti. Kadir gecesidir. Mukadderdir, dedi. O ne dediğini anlamadım, fakat ninni sesiyle huzur bulan bebek gibi huzurla dolmuştum. Ondan ayrılmak istemiyordum. Onun yanında olmanın bitmesini istemiyordum. Allah'tan konuşmak ve duymak. Allah'a ulaşmışken zamanın geçmesini istemiyordum. O Kadir gecesinde ihya tuttum ve ihya oldum. Tüm bunlar senin iraden içindi Allah'ım. Ben senden ve bu isteğinden, bu akan gözyaşlarım için teşekkür ediyorum. Sen beni ihya ettin. Ey sevgilisi olmayanın gerçek sevgilisi. Ey tabibi olmayanın tabibi. Ey isteklerine icabet edeni olmayanın icabet edeni. Ey şefkat gösterecek kimsesi olmayanın şefkat göstereni. Ey arkadaşı olmayanın arkadaşı. Ey imdat edeni olmayanın yardımcısı. Ey kılavuzu olmayanın kılavuzu. Ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın dostu. Ey merhamet edecek kimsesi olmayanın merhamet edeni. Ey dostu olmayanın gerçek dostu. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya Habibe men la Habibe le, ya Tabibe men la Tabibe le, ya Mucibe men la Mucibe le, ya Şefiğe men la Şefiğe le, ya Refiğe men la Refiğe le, ya Mughise men la Mughise le, ya Delile men la Delile le, ya Enise men la Enise le, ya Rahime men la Rahime le, ya Sahibe من لا صاحب له سبحانك يا لا اله الا انت
Otizmli bir çocuğum ve kalbimle sizinle konuşuyorum. Dilim kekemedir, düzgün konuşamam. Fakat gözlerimle, kalbimle sizinle konuşuyorum. Benim kalbim dünyanın en küçük fakat en büyük kalbidir. Hiçbir şeye darılmam. Darılsam da Allah'ın takdiriyle erken unuturum. Herkes benim hafızamı güçlendirmeye çalışıyor. Hatırlamamı sağlamaya çalışıyor. Ey kendisine yetmesini isteyenlere yeterli olan, ey kendisinden hidayet dileyen, hidayet eden. Çok korkuyorum. Senin renklerini öğrenmemekten korkuyorum. Annemin yorulduğunda, beni yalnız bıraktığında, bana bir harf veya rakam öğretmeye çalıştığında dudaklarına gözlerimi dikiyorum. Fakat harfleri tekrarlayamıyorum. Allah'ım, ey kendisinden korunma dileyeni koruyan, bana güç ver, bana can ver, bana bilgi ver. Evimin yolunu kaybediyorum, büyük annemi tanımıyorum, kız kardeşimin yardımı olmadan yemek yiyemiyorum. Allah'ım, ey halinin gözetilmesini isteyene gözeten, ey şifa isteyene şifa veren, bana acı, kimsenin olmadığı günler hatırına. Ben kalacağım ve bilmediğim bunca renk, birbirinden ayırt edemediğim bunca koku, bunca yol ve ben evimin yolunu kaybetmişim. Allah'ım, bunca aşiyet ve bunca yapamamakla ne yapacağım? Ey insanlar, kalbimin sesini duyun, ellerim ve gözlerimden. Ben sessizim. Her zaman elimden biri tutmuştur. Gülmenize mutlu olur, sinirli gözlerinizden korkuyorum. kalbimin sesini duyun, beni yalnız bırakmayın. Beni kendi dünyanıza götürün. Benimle konuştuğunuzda sizleri anlamam ve dünyanızda yaşayabilmem için bana bir yol bulun. Sizden beni olduğum gibi kabul etmenizi bekliyorum. Benim gelişmemi engelleyen sorunları kaldırmanızı bekliyorum. Bana doğruca konuşmayı öğretmenizi, benim konuşmalarımı can kulağıyla dinlemenizi bekliyorum. Benimle alay etmeyin, hor görmeyin, bana güvenin ve benimle dürüst olun. Benim doğru davranışlarımı teşvik etmenizi, övmenizi, yanlışlarımla ciddi şekilde beni uyarmanızı bekliyorum. Ev aletlerini nasıl kullanmam gerektiğini, eşyaların ismini bana öğretmenizi bekliyorum.
Tahran Radyosu.
Bana karşı nazik olun. Bana tek başıma yemek yeme fırsatı verin. Tek başıma elbise giymeme, kendimi idare etmeme, başkalarına bağlı olmamayı öğretin Allah'ım. Annemin bana bir şey öğretmekten umutsuz olmasından korkuyorum. Nefesim daralıyor ve küçük kalbim titriyor. Otizm çocukları dilimizi anlıyor. Fakat bizim dilimizle yargıda bulunmuyorlar. Kötülük etmez, çirkinlikleri sevmez. Pencereleri açık görürken biz duvarların arkasında kalıyoruz. Onlar kötülük etmek için doğmamışlar. Otizmli çocuklar hasta olan şefkat, eşit hak, yetkililerin sorumluluğunu isteyen masum meleklerdir. Otizmli çocuklar bizi unutkan insanların sevgisizliğimiz ve umursamazlığımızdan zor hayat sürdüren meleklerdir. Ey kendisine yetmesini isteyenlere yeterli olan, ey kendisinden hidayet dileyen, hidayet eden, ey kendisinden korunma dileyeni koruyan, ey halinin gözetilmesini isteyeni gözeten, ey şifa isteyene şifa veren, ey hükmetmesini isteyenler hakkında hükmünü veren, ey kendisinden zenginlik dileyenleri zenginleştiren, ey sözünü yerine getirmesini isteyenlere verdiği sözü yerine getiren, ey kendisinden güç, kuvvet dileyenleri güçlendiren, ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
يا كافي من استكفى يا هادي من استهدى يا كال من استكلى يا راعي من استرعى يا شافي من استشفى يا قاضي من استقضى يا مغني من استغنى يا موفي من استوفى يا مقوي من استقوى يا ولي من استولى سبحانك يا لا إله إلا أنت
Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Mehdevi toplumun oluşturulması ve İslami toplum üyelerinin öz gelişiminin bekleyişin zaruretlerinden olmasına değinmesi ve gerçek bekleyişin sabırsızlık ve acelecilikten uzak olmasını açıklamasına değineceğiz. Bekleyiş, oturup el el üstüne koyup kapıya göz dikmek anlamında da değildir. Bekleyiş, hazırlanmak demektir. Girişimde bulunmak anlamında. İnsanın bir akıbetin varlığını hissetmesidir ki ona ulaşabilir. Ki o akıbete ulaşmak için çalışmak gerekir. Fereci bekleyen, canımız ona feda olsun, Bakiyetullah Hazreti huzurunu bekleyen bizler, bu yolda çalışmamız gerekir. Mehdevi bir toplum oluşturma yolunda çalışmalıyız. Hem kendimizi geliştirmeliyiz, hem gücümüz yettiği kadar, imkanlarımızın el verdiği kadar başkalarını geliştirelim ve etrafımızı ve çevremizi gücümüzün yettiği kadar Mehdevi topluma yaklaştıralım ki Mehdevi toplumu gıst toplumudur. Maneviyat toplumudur. Marifet toplumudur. Kardeşlik ve uhuvvet toplumudur. İlim toplumudur. İzzet toplumudur. Fereci bekleme konusunda bir nokta şu ki, fereci beklemek sabırsızlık ve belirli bir süre tanımaktan başkadır. Ki insan bir süreyi tanısın. Ki örneğin falan tarihte bu hadise bitsin veya bu şiddet son bulsun ya Hazret zuhur etsin. Ki insan sabırsız olsun. Topuklarını yere vursun. Fereci beklemek bu değil. Fereci beklemek yani kendini yetiştirmek. Sabırsızlık, acele etmek yasak olan şeylerdir. Bir rivayette şöyle geçiyor. Ennallaha la ya'celu li'acelil ibad. Eğer acele ediyorsan, fevrilik yapıyorsan, anlamı şu değil ki, şimdi Allah da sizin acelenize tabi olarak karar alsın ve acele etsin. Hayır, her şeyin bir kararı var, belirli bir zamanı var, hikmeti var. O hikmete esasen gerçekleşir. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Müzik. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 1403 yılı başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda İran milletinin Nevruz bayramını tebrik ederken başta şehit aileleri ve Nevruz'u anan tüm milletler olmak üzere yeni yılı halkın katılımıyla üretim atılımı yılı olarak adlandırdı. Cumhurbaşkanı Reisi 1403 yılı üretimin arttığı yıl olacak açıklamasında bulundu. İran ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğin gelişim süreci gözden geçirildi. İran, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nın başkanı oldu. Erivan'ı İran'a Kızıldeniz ve Yemen'le ilgili suçlamalar asılsızdır açıklamasında bulundu. Amerikan gemisi Yemen ordu güçleri tarafından hedef alındı. Dünya Sağlık Örgütü, Refah'taki askeri operasyonun gerçek felakete yol açtığını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.